Ayrım 7.
Abi, köyden yeni geldim. Ekmek alacak param, langada, langa hıyarı gibi yırtık dondan ansızın çıkıp başında bitmişti adam. Hemen karşıdan gelen yedi kule marulları gibi göbekli tüccara ciro etti bu köylüyü. Eskimiş şalvarıyla, kısa boyuyla, eğri boynuyla mühürleyerek. Köşedeki yüksek binanın tepesinde yanıp sönen kırmızı ışık diken gibi gözüne battı, kanattı ve yazıya dönüştü. Makarnaların en alası. Marul göbeklinin etrafında dolanıp duran köylüyü bu kez kaptığı gibi makarna fabrikasından içeri sokmak geldi içinden. Evet, sokmalıydı onu makarna fabrikasından içeri ve sunmalıydı tüm makarnaların en alasını önüne ve demeliydi. Al hemşerim ye, hem de ananın ak sütü gibi. Arada bir kendi kendine mi konuşuyordu ne, yoksa düpedüz saçmalıyor muydu? Karşı kaldırıma geçmek için beklerken düşünceleriyle öylece kala kalmıştı. Direkteki ölgün yeşil çoktan yayalara göz kırparken polisin düt düt düt yorgun düdüğü tiz perdeden karşı kaldırıma geçin diye buyuruyordu. Dan dan dan, çekilin yoldan geliyor Vatman. Çıngırağını öttüre öttüre geçen Eminönü bebek tramvayı kalabalığı yararak yoluna devam ederken öte yanda Emektar Galata Köprüsü'ne bağlı dalgalarla çırpınıp duran kayıkta tava içinde kızaran ince bir palamut dilimi yarım ekmek içinde bir baş soğanı kucaklayarak küfeci Osman'ın midesine doğru yol almaya hazırlanıyordu. Apoyo Matini, Embros, Shalom, Jamanak. Tüm kekemeliğine rağmen sesini duyurmak için çırpınıp duruyordu ihtiyar gazete satıcısı. Bilet gişeleri önünde kuyruğa girenler, vapurda açık havada iyi bir yer kapıp oturmak için acele ederken bu koşuşturma zil sesiyle giderek yoğunlaşıyor, iskele memurunun demir parmaklıkları gürültüyle kapayışının ardından kıl payı vapura kaçıranlar gözlerini ufka dikerek bir sonraki vapuru öfkeyle bekliyorlardı. Şirketi Hayriye'nin yandan çarklı sahil bent vapuru suları köpürterek yola koyulduğunda Laz dursun dubalara yanaştırdığı motorundan keyifle sesleniyordu. Vapur kalktı beyler, 10 dakika sonra motorumuz hareket ediyor. Hadi Kadıköy, Kadıköy, Kadıköy. Ciklet Amerikan, halis Amerikan. Sattığı cikletin reklamını yapan yalın ayak, başı kabak çocuk, diğer taraftan da Galata Köprüsü altındaki meşhur dondurmacı Salih'in vitrini önünde dondurmalarını keyifle yiyenleri seyrediyor, iştahla yalanıp duruyordu. Az ötede küçük dükkanında iki büklüm oturmuş uzun Ömer, tayyare piyangosu biletleri satarak şans dağıtıyor, kundak bebeklerinin beşik niyetine kullanabilecekleri kadar kocaman boş kundurasını da reklam niyetine vitrinde sergiliyordu. Kalkıyor! Öz Fenerbahçe motoru büyük bir homurtuyla Marmara'nın dalgalarına aşık olduğunu ilan edip yola revan olan da kör bir aşık üç telli sazıyla motordaki yolculara hünerini döktürüyordu. Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri, beni unuttun. Yolculardan bazılarının verdikleri 25'likler aşığın cebinde uyumaya başlayınca öz Fenerbahçe suları yarmış, kız kulesi ile selamlaşmış, karşı sahile ulaşmış, yolcularını Kadıköy'e gururla indirmekte oluyordu. Hop hop hop. Yolcular motoru teker teker hop diye sıçrayarak terk ediyor, karaya atlıyorlardı. İzmit, Adapazarı, Ankara. Meydandaki yolcu otobüslerine çığırtkanlık yapan delikanlının sesinden korkan kargalar, martılarla buluşmak üzere sahildeki evlendirme dairesine doğru kanat çırptılar. Nikah dairesinde henüz evlenenler evlerine, evlenemeyip dönenler de sıçan deliğine doğru yol alırken, o da kendi deliğinin yolunu tuttu. Kendi deliğine, bekar odasına kapandı. Fatma Hanım yine açık penceresinde iri memelerini okşayarak bir şarkı tutturmuştu. Kara gözlüm, efkarlanma gül gayrı. İhtiyar kör dilenci küçük kızın koluna girmiş pencerelere, yüksek pencerelere, en yüksek apartman pencerelerine gökyüzüne doğru sesleniyordu. Allah, Allah, Allah. Elmalı balayı. Ve günlerden bir gün yapacak herhangi bir iş, oyalanacak bir şey bulamayınca Tanrı'nın canı sıkıldı. İşin kötüsü o gün tatil değil, aksine çalışma günüydü. Epeyce düşünüp taşındıktan sonra nihayet yeni bir şey yaratmaya karar verdi. Oturduğu rahat koltuğundan şöyle bir doğruldu, eline asasını aldı ve buyurdu: "Dünya kurula." Ve güneşten kopan bir kor parçası, döne dolaşa evrende kendine göre bir yer arandı ve nihayet yorulup bitkin kalınca da soğudu, küçük bir yıldıza dönüştü. Tanrı, pırıl pırıl parıldayan bu minik yıldıza bakınca keyiflendi, iyi bir iş yaptığına sevindi, bunun mutluluğunu yaşadı. Ve günün birinde Tanrı yine bir meşgale bulamayınca canı sıkıldı. Yine çalışma günüydü ve tatil yapmaması gerekiyordu. Asasını eline aldı ve yaratacak yeni bir şeyler düşünürken aniden aklına yıllarca evvel yarattığı dünya gelip takıldı. Bunu hatırladığına bayağı sevindi. Uzun, ak sakalını sıvazladı, gözlerini kısarak bu minik gök cismine baktı ve kararını verdi. Dünyada canlılar ola, suda, toprakta, havada. Böylece önce suda, sonra toprakta ve nihayet havada yaşam başladı. Yıllar yılları kovaladı. Zaman su gibi akıp rüzgar gibi uçtu gitti. O günlerde her şey çok iyi ve mükemmeldi. Balıklar denizlerde mutluluklarını birbirleriyle paylaşıyor. Kuşlar gökyüzünde sonsuza kanat çırparak coşkuyla uçuşuyor. Solucanlar toprak altında yaşamın zevkini çıkarıyorlardı. Tanrı'nın koyduğu tüm kurallar tıkır tıkır işlerken kimsenin kimseden alıp veremediği de yoktu. Herkes kendi işinde gücünde, kendi yolunda, Tanrı da kendi yolundaydı. Günün birinde Tanrı yine boş kalınca müthiş canı sıkıldı. Yapacak bir şeyler arandı. Yine çalışma günüydü. Yalnızlıktan bunaldığı işte o sıkıntılı gününde asasını eline aldı ve kendi kendine mırıldandı. Bakalım şu dünyada işler nasıl yürüyor? Gördüğü şuydu. Yıllar sonra hayvanlar üreyip çoğalmış, ağaçlar büyümüş, sular giderek daha azalmıştı. Tanrı bu manzara karşısında bıyığını burarak alçak sesle söylendi: "Amaninch lave, paits karzeste noren alpam gbaksi, lav bagası inçe art yok." Ermenice söylenen bu sözlerin Türkçe karşılığı şöyleydi: "Her şey iyi hoş da yine de eksik olan bir şeyler var galiba. Peki eksik olan acep ne?" Tanrı günlerce düşündüğü halde ne var ki eksikliğini hissettiği şeyi bir türlü kafasında toparlayamadı. Düşüne düşüne yorgun düştüğünden oturduğu maraken koltuğunda sızıp kaldı. Tanrı mışıl mışıl uyurken bir ara rüyaya daldı. Rüyasında acayip bir mahlukla karşılaşınca kabus görmüş gibi kanter içinde uyandı ve gördüklerinin rüya olduğuna sevindi. Sevindi ama yine de bu acayip mahluku yaratmaktan kendini alıkoyamadı. Asasını eline aldı ve buyurdu: "Rüyalarıma girecek kadar küstah, beni uykumdan uyandıracak kadar cüretkar olan bu hayvan yoktan var ola." Tanrı bu emriyle birlikte de hemen elindeki sihirli asasını toprağın böğrüne sapladı. Yarılan toprağın içinden çamurlara bulanmış iki gözlü, iki kulaklı, iki ayaklı, iki elli, iki yüzlü ve adına insan dediği hayvanı yarattı. Uzun, çok uzun zamanlar, günler ardı ardına geçip gitti. Her şey yolunda gidiyordu. Tanrı da kendi yolunda. Aylar ayları kovalıyordu, yıllar da yılları. Günlerden bir gün, nasıl olduysa oldu, buna Tanrı bile akıl sır erdiremezken, kapısına ilk kez bir dilekçe geldi, dayandı. Tanrı buna pek bir anlam veremedi. Bir an için şaşırdı ama yine de dilekçe sahibinin kimliğini araştırınca bunun insan adlı yaratıktan geldiğini saptadı. Bunun üzerine hemen anında bu yaratığı huzuruna çağırdı ve şefkatle, babacan bir ifadeyle sordu: "İstediğin nedir oğlum ve de şikayetin ne?" "Şikayetimi yazılı olarak dilekçemde belirttim." Tanrı o sabah uyanır uyanmaz la havle çektiği için iyi bir günündeydi ve Allah'tan sol tarafından da kalkmamıştı. Dolayısıyla hiç beklemediği bu küstahça cevap karşısında hiç istifini bozmadan içinden kıs kıs güldü ve arkasından hemen ekledi: "Okudum, okudum. Yerden göğe kadar da haklısın. Ayrıca haklı şikayetinden ve gösterdiğin medeni cesaretinden dolayı da seni canı gönülden kutlarım. Benim dalgınlığımdan ötürü eksik bıraktığım bir şeyi hatırlattığın için de şikayetini aynen kabul ediyor, dilekçeni işleme koyuyor ve istediğini de sana veriyorum. Ancak birbirinizle iyi geçinmeye ve daima dost kalmaya özen gösterin ha. Tanrı ha diyerek cümlesini noktalayıp tamamlar tamamlamaz asasını eline aldı ve karşısında dikili insanın kaburga kemiklerine şöyle bir dokundu ve aman Allah'ım. Görenlerin bu güzellik karşısında heyecandan dilleri tutulup lal olmadıklarında ne gördüm ah eleman bir afeti can diyecekleri varlığı yarattı. Biraz utangaç, biraz mahcup bir edayla etrafına bakmaktan çekinen, yere bakıp yürek yakan bu uzun saçlı narin yaratığa kadın adını verdi. İnsan beklemediği bu cömert lütuf karşısında heyecandan eli, ayağı, dili birbirine dolanarak Tanrı'ya sonsuz teşekkür ve şükranlarını sundu. Ey yüce Tanrım, sizin buyruklarınız daima başımın üstünde olacak. Her istediğiniz tarafından kutsal bir emir olarak algılanacaktır. Aslında naçiz kulunuza gösterdiğiniz bu âli cenaplığa karşı kuru, kupkuru bir teşekkürle yetinmek istemezdim. Ancak takdir buyurursunuz ki elimden başka bir şey gelmez. Ve yine ancak yüksek huzurlarınızda ve müsaadenizle şunu da kesinlikle tevarüz ettirmeliyim ki bendenize asla ve asla unutamayacağım ve anlayana sivrisinek saz anlamayana zavul zurna az kabilinden çok mühim ve derin manalı bir ders verdiniz. İşte bu da sizin büyüklüğünüzün en aşikar emaresi, en belirgin nişanesi olup altı muhakkak surette ucu tükürüklenmiş sabit kalemle çizilmelidir. Yüksek huzurlarınızdan ayrılmadan önce lütfedip o mübarek ellerinizden öpmeme izin vermeniz halinde kendimi fevkalade mesut ve bahtiyar addedeceğim ve siz yüreği sevgiyle dolu olan yüreğinde sevgiden başka bir şeylere yer vermeyen Tanrım öptürünüz ellerinizi, öptürünüz eteklerinizi çünkü bu liyakata aslında bu uzun tirat Tanrı'nın pek hoşuna gitmedi. Konuşurken ağzından salyaları akan bu adama elini ve eteklerini de öptürmedi. Ne var ki yine de her zamanki gibi büyüklüğünü göstererek bunun sadece tarihte yapılan ilk yağcılık, ilk yalakalık olarak tescil edilmesi gerektiğini düşündü, bozuntuya vermedi, güldü, geçti gitti. İnsan, Tanrı'nın hiçbir şey vermeden sırtını dönüp gittiğini görünce arkasından son bir hayretle yine seslendi. Tanrım, lütfedip yarattığınız ve bana arkadaşlık, yoldaşlık edecek bu yaratığa iyi bakacağıma ve de onu asla üzmeyeceğimi, namusum, şerefim ve tüm mukaddesatım üzerine ne ki o daha cümlesini tamamlamaya fırsat bulamadan Tanrı bulutların arkasında çoktan kaybolmuştu. İnsan da dilekçesinin karşılığını almış, işini halletmiş olmanın sevinciyle kadının koluna girdi ve doğruca cennete indi. O zamanlar günler çok çok uzundu. Günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları, asırlar asırları öyle deli danalar gibi kovalayıp durmuyor, zaman su gibi şarıl şarıl akıp gitmiyor, dereler gibi çağlamıyor, aksine tembel tembel, aheste aheste yerinde sayıp duruyor, geçmek nedir bilmiyordu. Zaten bu yüzden de cennette her saat başı ding dong çalan ne bir çalar saat, ne de günleri gösteren ve arka sayfasında bugün ne yemek pişirelim diyerek ardından da günün yemeğinin patlıcan musakka, şehriyeli kuskus pilavı ve irmik helvası günün manisinin de çaya indim susuzum, susuzum uykusuzum, girsem yarın koynuna elim durmaz huysuzum ve günün bilmecesinin ise çın çınlı hamam kubbesi tamam bir kız aldım babası imam olduğunu belirten bir saatli marif takvimi de yoktu. Takvim yapraklarının henüz uğramadığı bu diyarlarda bu uzun, çok uzun, çok çok uzun günlerden birinde kadın, gökyüzünü yalayan iri gövdeli koca ağaçların gölgesinde bülbül ve kanarya sesleri arasında ormanda yalnız başına dalgın dalgın gezinirken çıta adlı maymunun içini büyük bir iştahla yiyip kabuğunu terbiyesizce yere fırlattığı muz kabuğuna farkına varmadan basmaz mı? Basmasıyla da Ermenice inga düştüm diye bağırması bir oldu. Üstelik yerdeki yosun tutmuş bir taşa da dudağını vurup kanatması da cabası. Ormanın kuytu bir köşesinde yaşlı bir at kestanesiyle ihtiyar bir köknarın arasına eğrilti otlarının yaptığı salıncağında miskin miskin uyurken, ormanın derinliklerinden kopup gelen, kulakları sağır ederek dalga dalga yayılan inga inga feryadıyla rüyası bölünerek uyanan insan, fırlayarak sese doğru yöneldi. Çığlıklarıyla yaygara koparan sesi tüm ormanda yankılanan kadına yetişti. Yerde perişan bir vaziyette yatan, acıyla kıvranan kadını kucakladığı gibi az ötedeki derenin kenarına götürdü. Bir taraftan kadının kanayan dudaklarını elleriyle silip suyla yıkarken, diğer taraftan da ilk defa tuhaf ama açıklanması zor bir duyguya kapıldı. Kalbinin her zamankinden daha hızla çarpmasına, içinde kıpır kıpır bir şeylerin kıpırdamasına bir anlam veremedi. Kafasına yarım yamalakta olsa sanki bir soru gelip takıldı ama önemsemedi. Kadını teselliye çalıştı. Bir şeyin yok, merak etme. Sadece bir iki önemsiz sıyrık. Çabucak geçer. Zaten dudağın da artık kanamıyor. Sağ ayağının bileği biraz burkulmuş ama kırık yok. Geçmiş olsun. Bak, bana öyle geliyor ki uzun saçların zaman zaman üzerine basıp düşmene neden oluyor. İstersen gel biraz kesip kısaltalım, rahat et. Kadın saçlarının uzunluğundan dolayı düşmediğini, asıl sorumlunun kocaman çıkı tamuzlarını afiyetle midesine indirdikten sonra kabuğunu sorumsuzca öteye beriye fırlatan, o nedenle de asla iyi bir çevreci olmayan çıta adlı yaramaz maymun olduğunu söyleyecekken son anda nedense bundan vazgeçti. Ve kısa saçın kendisine daha çok yakışabileceğini düşünerek başını evet evet anlamında Ermenice ayo ayo diyerek salladı. Yarı şaka yarı ciddi başlayan bu konuşma bir anda sanki bir oyuna dönüştü ve beraberce buldukları sivri bir taş parçası ile kadının saçlarını ala garson kestiler. Ve o gün ilk kez farkında olmadan Tanrı'nın vermiş olduğu bir şeyin fazlalığından yakındılar. Peki Tanrı'nın bu olup bitenlerden hiç mi haberi yoktu? Olmaz olur muydu? Tabii ki vardı. Hatta onların bu saç kesme olayını gökyüzündeki sarayından kahkahalarla izlerken bir taraftan da göbeğini tutarak gülüyor, hatta azıcık alıngan bir ifadeyle sitem ederek kendince söyleniyordu. Yazıklar olsun. Aslında o uzun saçlarınızın sizi soğuktan koruduğunun farkında bile değilsiniz. Eh ne yapalım? Madem ki kendinizce öylesine uygun buldunuz, o halde yapacak bir şey yok. Bundan böyle başınızın çaresine bakın ve de inşallah üşütüp hastalanmayın. Tabii ki henüz Tanrı'nın bu sözlerinin mürekkebi bile kurumadan olanlar oldu ve kadın zıpkın yemiş kara göz balığı gibi soğuktan tir tir zangır zangır titremeye başladı. Arkasından da gelsin grip. O zamanlar her nedense ve ne hikmetse sonları hep inle biten penisilin, kemisetin, teramisin, ultramisin, ampisilin, tetrasiklin gibi antibiyotikler henüz cennetin kapısından içeri girmediğinden, önüne gelen de leblebi şekeri sanıp antibiyotik yutmadığından iş yine başa düşmüştü. İnsan ormana koşarak henüz meyveye yeni durmuş lezzetli kavak inciri yapraklarından bulabildiği kadar toplayıp geldi. Aklınca bu yapraklarla kadının üstünü örtecek, onu soğuktan koruyacaktı. Nitekim yerde sırtüstü ve kendinden geçmiş yarı baygın yatan kadının çıplak vücudunu yaprak yaprak özenle, şefkatle teker teker örterken birdenbire o güne ve o ana kadar fark edemediği bir ayrıntıya takıldı. Bu vücutları arasındaki farklılıktı. Evet, vücutları farklıydı ve her yaprak yerleştirdiğinde içi bir tuhaf olurken nedenini de doğrusu pek kavrayamıyordu. Kafasını kurcalayan bu gariplikler üzerinde fazla da durmadı. O bitip tükenmeyen günler günleri kovalayıp durdu ve incir yaprakları altında iyice ısınan kadın, arkasından da bir güzel terleyerek nihayet gripten sağ salim kurtuldu. Kadın bu cennet gribinden kurtulmasına kurtuldu da bu kez grip sanki salgın gibi geldi, insanın kafasına yerleşti, taht kurdu ve giderek içini kemiren bir soruya dönüştü. Vücutlarımız arasındaki bu fark neyin nesi? Fark ama niçin? Niçin, niçin, niçin? Ve derken horozların çok çok erkenden öttüğü günlerden bir gün Tanrı katına bir dilekçe ulaştırıldı. Bu Boş durmasını sevmeyen Tanrı'nın yine en yoğun çalışma günlerinden bir gündü. Yeri gelmişken şunu da belirtmek gerekir ki, Tanrı dur durak demeden ha babam de babam çalışmaktan adam akıllı yorgun düşmekteydi. Bunun en bariz nedeni de artık eskisi gibi genç, delikanlı olmayışındandı. Çalışmaktan yorulduğu ve şöyle bir kenara çekilip azıcık dinlenmeyi, hatta birazcık kestirmeyi kafasına koyduğu bir sırada gelen bu dilekçeyi işleme koymakta pek isteksizdi. Ancak yine de göz ucuyla öylesine bir bakmak için 8,5 numara miyop gözlüğünü gözüne yerleştirip rahat koltuğuna yaslandı. Dilekçe çivi yazılı bir tabletti ve klasik Ermenice ile yazılmıştı. Altında imza yerine dilekçe sahibinin ismi vardı. Sol üst köşesine özü, farklılık diye belirtilmiş, aşağıda alt başlıklarla ormanda yaşanan olay ve yaprakların yerleştirilmesi ayrıntılarla anlatıldıktan sonra sonuç bölümünde keşfedilen farklılığın nedeni ve niçini sorularak buna cevap verilmesi arz ve istirham edilmişti. Tanrı gözlüklerini çıkarıp muhafazasına özenle yerleştirdi. Maroken koltuğuna iyice gömüldü. Dirseğini koltuğun kenarına dayadı, işaret parmağını şakağına koydu, uzunca bir süre derin düşüncelere daldı ve birden yerinden sıçrayarak haykırdı. Watch, watch, watch. Hayır, hayır, hayır. Ve Tanrı az önce Yevmiye, Defteri Kebir, Mizan derken bir türlü denkleşmeyen hesapları yüksek sesle yaptığı şu bilançoya bağladı. Bu iş böyle geldi ama böyle gitmemeli. Evet, görünen o ki insan denen bu hayvanı yaratmakla acele edip bir takım hatalar işledim. Tövbe tövbe. Durup dururken zırt pırt dilekçe dayayıp beni çileden çıkarıyor. Bu gidişle kim bilir hesap sorması da yakındır. Bunu efendi belleyip çok mu yüz verdim acaba? Yoksa bu mahlukun bir tahtasını eksik veya fazla mı yarattım? Çok çok çok daha evvel yarattığım diğer hayvanlardan bugüne kadar herhangi bir konuda ne bir istek ne de bir şikayet yokken bu mendebur neyin nesi oluyor? Beyin desen hepsinde var, dil desen ha keza. Yoksa bu mahluku yaratırken kantarın topunu fazla mı kaçırdım? Yarın meydanı boş bulur da gözlerim niye parmaklarımın ucunda değil, niye gözümün üstünde kaşın var diyerek küstahça, ukalaca tavırlar takınırsa, hatta daha da ileri gidip bir de bunun için hesap sormaya kalkışırsa, doğrusu yandım Allah. Neyse, şunu huzuruma alayım da şöyle hafiften bir kulağını çekeyim. Tanrı bu düşüncelerle koltuğunda biraz doğruldu, bacak bacak üstüne attı ve yüksek sesle bağırdı. Atam, Yekos, Adem buraya gel diye gümbür gümbür huzura çağrıldığını duyan insan hemen kendine çeki düzen verdi. Uzun, yere kadar inen saçlarını, sakalını şimşir tarakla bir kez daha aceleyle taradı, çatık kaşlarını düzeltti, gölün sularında yansıyan gül cemalini beğeniyle süzdükten sonra Tanrı'nın kendisini beklediği kabul salonunun tam ortasına kadar tak tak tak emin adımlarla yürüdü. İki elini göğsünün üzerinde kavuşturduktan sonra bacaklarını hafif aralayarak rahat pozisyonunda durdu ve gözlerini Tanrı'ya dikti.